Kitabın adı Türk İstihbarat Tarihi, yazarı Kaya Karan. İkinci ayrım. Ön söz. Türk istihbarat örgütlerinin oluşumuyla Osmanlı Devleti'nde 2. Abdülhamit'in kurduğu Yıldız İstihbarat Teşkilatı ve Teşkilat-ı Mahsusa'dan MİT'e kadar geçen gelişmeleri içeren Türk İstihbaratı'nın Tarihçesi adlı kitap, istihbarat tarihimizin son derece karmaşık bir dönemine ışık tutmak ve Kurtuluş Savaşımızda direnişçi asker ve sivillerden oluşan gizli örgütlerin iç dinamiklerini göz önüne sermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitap iki bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünde istihbarat mesleğinin tarihçesiyle muhtelif devletlerin dış istihbarat servislerinin gelişimi, tarihi süreç içinde yer alan Türk devletlerinin haber alma konusundaki çalışmaları ve yabancı devletlerin tehdit unsurları, diğer bölümde ise Osmanlı Devleti'nin çöküş aşamasından günümüze kadar uzanan devredeki istihbarat örgütleri ve faaliyetleri hakkındaki bilgilerle muhtelif fotoğraf ve dokümanlar yer almıştır. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurtuluş Savaşı ile sonrasında oluşturulan istihbarat örgütleri hakkındaki kaynaklar kısıtlı olmakla birlikte, Türk istihbarat tarihi ile ilgili genel bilgileri içeren bu kitabın okurlarımıza faydalı olacağı düşünülmektedir. Kaya Karan. Giriş. İnsanlığın ilk günlerinden başlayan istihbarat ihtiyaçları çeşitli aşamalar kat ederek bugünlere gelmiştir. İstihbaratla ilgili olarak Savaş Sanatı adlı kitap günümüze kadar ulaşan en eski teorik eserdir. Milattan önce 550-470 yılları arasında yaşamış Çinli filozof Sun Chu'ya ait olan bu eserde geleceği kestirmek için istihbarat yapmanın önemini vurgulayıp bunu ruhlara, kahinlere, ilahlara müracaat etmekten daha yararlı ve geçerli bir yol olarak gösterir. Bu düşünürün öğretileri, fikirleri bugün bile bir istihbarat servisinin kurulması, örgütlenmesi için geniş kapsamlı ve her dönemde yol gösterici nitelikte olmuştur. Bu nedenle istihbarat dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak nitelendirilebilir. Sun Chu'nun Savaş Sanatı adlı yapıtındaki İhanet Savaşı, Xenophon'un Anobosis'ten 130 yıl önce espiyonajın antitezi olan ihanet nedeniyle Perslerin lehine sonuçlanan Termopil Savaşı sırasında yazılmıştır. Sun Chu'nun teorisinden hareketle yeni yeni yapıtları ortaya koyanların sayısı bir hayli olmuştur. Ustanın orijinal öğretileri yanında bu kişilerin yazıları, fikirleri bugün bile bir dış istihbarat servisinin kurulması, teşkilatlanması ve yönetimi için geniş kapsamlı ve her dönemde uyarıcı ve yol gösterici nitelikte olmuştur. Sun Chu, Savaş Sanatı adlı yapıtının bir bölümünde şu hususlara yer vermiştir. Geleceğini Tanrı veya şeytanın yardımıyla ne de muhakeme yürütmek suretiyle öğrenmek mümkün değildir. Düşman hakkındaki bilgiler ancak insanların kurmuş oldukları haber alma kuruluşları vasıtasıyla öğrenilebilir. Haber alma işlerinde 5 tür casus kullanılmaktadır. Bunlar yerli casuslar, içteki casuslar, diğer tarafa geçen casuslar, ölüm casusları ve son olarak da yaşam casusları. Bu 5 tür casusun hepsine birden görev verildiğinde hiç kimse onların gizli yöntemlerini öğrenemez. Çözülemeyen sır olarak tanımlanan şey işte budur. Casusların çalışmaları, efendi tarafından kontrol edilmelidir. Karşı taraftan gelen casusların düşman hakkında en doğru bilgileri vardır. Bu nedenle onlara saygılı davranmak gerekir. İstihbarat konusunda bütün yazılan yazılarda ortak bir husus vardır. İstihbarat üretimi, gerekliliği tartışılmaz bir iştir. Bu meslek, doğal olarak ihanetle işbirliği içinde olduğundan, halkın gözünde haksız ve kötü bir ün kazanmıştır. İhanet, daima alçakça bir davranış olarak görülmüş ve geleneksel olarak ölümle cezalandırılmıştır. Gizli servislerin tarihi üzerine muhtelif yazılar yazılmıştır. Genel olarak, bu gibi gizli örgütlerin ilk ve orta çağlardan beri öncelikle askeri amaçlarla faaliyet yürüttüğü kabul edilir. Bu görüşün yanlış olduğunu iddia edenler de vardır. Zira tarihte 900 yıl boyunca milattan sonra 6. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Bizans'ta olanların dışında espiyonaj faaliyetlerini gerektiren güçlü ordular mevcut değildi. O yüzyıllarda yapılan espiyonaj faaliyetlerinin siyasi istihbarat niteliğinde olduğu ortaya çıkıyor. Doğal olarak bu çalışmalar kesin kuralları olan muntazam çalışmalar değildi. Ancak Sun Chu'nun önerdiği gibi monarşilerin başvekilleri tarafından kontrol altında tutulmaktaydı. Casusluk tanımları Türk hukuk lügatıyla yeni hukuk lügatı ve hukuk terimleri sözlüğüne göre casusluk, yabancı bir devlete bildirmek amacıyla gizlice diğer devlet nezdinde her türlü bilgi araştırmak veya toplamaktır. Casussa, devletler arası hukuk bakımından 1907 tarihli Lahey Antlaşmalarında şöyle tarif edilmiştir. Casus, muharip bir devletin harekat sahasına gizlice veya sahte vasıtalarla giren ve düşman tarafına bildirmek maksadıyla bilgi toplayan ve araştıran kişidir. Buna karşılık doktrinde milletler arası casusluk, bir devletin menfaatine başka bir devletin askeri veya siyasi veya iktisadi durumuna ilişkin bütün gizli bilgilerin veya belgelerin araştırılması ya da sağlanması olarak tanımlanmıştır. Siyasi ve askeri casusluk da doktrinde ayrı ayrı tarif edilmiştir. Buna göre siyasi casusluk, yabancı bir hükümet, parti veya benzeri bir başka kuruluş menfaatine ve devletin veya vatandaşlarının veya sakinlerinin zararına olarak, şahısların veya siyasi birliklerin siyasi menfaatleriyle ilgili bilgilerin toplanması veya bu yolda bir teşkilat meydana getirilmesi, bu amaçla başkalarının çalıştırılması veya bu çeşit hareketlerin kolaylaştırılması fiillerini, askeri casusluksa, yabancı menfaatine ve vatan zararına, askeri bilgilerin toplanması veya bu yolda bir çalışmanın teşkilatlandırılması, böyle bir çalışma için başkasının kullanılması veya her türlü hareketlerin kolaylaştırılması fiillerini kapsar. Fransız aristokrasi iktidarını ortadan kaldıran 11. Louis 1461-1483, İskoç okçularından oluşan küçük bir barış ordusu kurmuş ve bunu bir ajan şebekesi haline getirerek Avrupa'nın önemli kentlerine dağıtan ilk Avrupa kralı olmuştur. 11. Louis'nin bu ajanları hem haber topluyor hem de kamuoyunun Fransa lehine oluşturulması yolunda gayret sarf ediyorlardı. Bu nedenle Rus ve İngilizlerin uyguladıkları halk oyunu etkileme operasyonlarının hiç de yeni bir buluş olmadığı ortaya çıkmaktadır. Diğer krallar, özellikle İngiliz hükümdarları 11. Louis'e benzer şekilde hareket etmişler. Prusya kralı Büyük Frederick, Avrupa'ya dağılan resmi görevliler arasına casuslar sokarak resmi temsilciler dışında bu ülkeler hakkında bilgi toplarlardı. Orta Çağ ve sonunda İtalyan şehir devletleri olan Venedik ve Cenova, gizli nitelikteki siyasi istihbarat örgütlerine sahiptirler. Bu devletlerin diplomatik temsilcileriyle diğer görevlileri tarafından saklanan gizli raporlar, bu örgütlerin modern istihbarat teşkilatlarının öncüleri olduğunu ortaya koyar. İtalyanlardan sonra en eski istihbarat teşkilatına sahip olanlar İngilizlerdir. İngiliz servisinin kökü 650 yıl öteye gider. İngiltere olayların genel akışından uzakta kalıyordu. Bu durum İngiliz tahtının zayıflamasına neden oluyordu. Sonunda hangi yoldan olursa olsun bilgi edinme gereksinimini duyarak istihbarat çalışmalarına önem verdiler. İngiliz servisi ilgili olduğu ülkeler hakkında bilgi toplamak için tanınmış kişiler arasına rahatça girme imkanlarına sahip, sosyal seviyeleri yüksek kişilerle çalışıyordu. İngiltere'de diğer müesseselerde olduğu gibi gizli serviste de sarsılmaz gelenekler mevcuttur. İngilizler, hükümet ve parlamentonun yüksek sevgi ve itibarına mazhar olarak çalışma avantajına sahiptirler. Serviste gizlilik esastır. Başlarında kimin bulunduğu bile çok zaman bilinmez. Bu ketumiyete İngiliz basını da tam olarak uymuştur. İster ciddi bir dergi, ister günlük bir gazete, ister muhafazakar eğilimli bir yayın organı, ister bir işçi hakları koruyucusu olsun, bu kural asla değişmez. İngilizler, D-Notice adı verilen bu sisteme tam olarak riayet etmektedirler. Bugüne kadar Alman gizli servisinin tarihçesi çeşitli yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Bu kişilerin arasında 1. Dünya Savaşı sırasında servisin başında olan Albay Walter Nikolay ve Doktor Gert Buche de bulunmaktadır. Servisin tarihçesi Avrupa'daki diğer servislerin tarihçesinden pek farklı değildir. Alman gizli servisinin diğerlerinden tek farkı, önemini görmemekte direnen ve onu ihmal eden eğilimlerle sürekli mücadele etmek zorunda kalmış olmasıdır. Bu açıdan servisi, savaş arası yıllarındaki Birleşik Devletler servisleriyle mukayese etmek mümkündür. Amerikan İstihbarat Servisinin tarihçesine ve işleyişine bakıldığında, 2. Dünya Savaşı'na kadar Amerikan istihbaratının sadece çatısı mevcuttu. Silahlı kuvvetlerin her dalı ve Dışişleri Bakanlığı için ayrı birer istihbarat servisi bulunuyordu. Ancak savaş sırasında İngilizlerin yardımıyla OSS, Office of Strategic Services, Stratejik Hizmetler Bürosu adı altında bir istihbarat servisi kuruldu. Kuruluşun başına da William J. Donovan getirildi. 1945 yılına kadar bu serviste çalışanların sayısı 12 bin kişiyi buldu. Modern istihbarat çalışmaları için bilim ve teknolojinin önemini en erken kavrayan OSS olmuştur. 1945 sonlarına doğru OSS dağıtıldı. Ancak hatalara ve karşılıklı engellemelere meydan vermemek için FBI'da, Federal Soruşturma Bürosu dahil olmak üzere diğer servislerle koordinasyon yapılmasının gerekliliği ortaya çıktı. Böylece 1947 tarihli Milli Güvenlik Yasası'nın sonuna bir madde eklenmek suretiyle CIA, Merkezi Haber Alma Teşkilatı doğdu. Bu yasayla başkanlığını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptığı bir Milli Güvenlik Konseyi kurulmuş oluyordu. Bu konsey başkana iç ve dış güvenlikle ilgili konular hakkında bilgi verecekti. 1947 tarihli yasa, CIA'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin dış istihbarat servisi haline getirdi. Batı'da dış istihbarat servisleri sadece devlet başkanı veya başbakana hesap veren güçlü teşkilatlardır. Bunlar parti politikasından uzaktırlar. Hükümetlerin her değişiminde üst kademelerinde değişiklik yapılmaz. Bir dış istihbarat servisini pahalı bir bilim aracıyla karşılaştırmak mümkündür. Servis öyle kıymetli elemanlar tarafından yönetilsin ki, hasım olması muhtemel devletlerin, milli gücünün en iyi bir biçimde değerlendirilmesi yapılabilsin. Hem İngiltere'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen bir gerçek vardır. Eski bir devlet görevlisi ne kadar fazla üstün niteliklere sahip olursa olsun, evvelce istihbarat alanında tecrübe kazanmamışsa, istihbarat servisinde üst düzeydeki bir göreve getirilemez. 1964'te Batı ülkelerinden birinde başkanlığa getirilen bir şahsın göreve başlar başlamaz ilk işi, derhal dış istihbarat servisine giderek dünyanın durumu hakkında bilgi almak olmuştur. Bu, Batılıların istihbarat servislerine verdikleri önemi kanıtlayan binlerce örnekten sadece bir tanesidir. Bir istihbarat teşkilatı, siyasi liderlerin siyasete biçim verebilmeleri ve ulusun güvenliği için her türlü gizli bilgileri sağlamak zorundadır. Bu bilgiler, bir hükümetin karar almasında yardımcı olan mevcut verileri doğrulayacak ya da tamamlayacak nitelikte olmalıdır. Bir istihbarat servisinin hazırladığı istihbarat özetleri tamamıyla yansız olmalı ve değerlendirmelerde duygularla hareket edilmemelidir. Bir gizli serviste baş ağrıtan başlıca hususlardan biri de etkinlikle sorumluluk arasındaki çelişkidir. İstihbarat faaliyetleri gizli olarak cereyan etmesi gereken faaliyetlerdir. Bu faaliyetler kapalı kapılar arkasında cereyan eder. Devletin herhangi bir kuruluşunun görev ve faaliyetleri herkes tarafından bilinen hususlardır ancak bir istihbarat teşkilatında durum bunun tam tersidir. İstihbarat servisi servis dışındaki kişiler için tam bir karanlık ve karmaşık bir görünüm arz eder. Güvenlikle ilgili hataların ortaya çıkabilmesi için bazı meselelerin birbirinden tamamıyla ayrı kısımlar tarafından tahkik edilmesi gerekir. Teşkilatın kuruluşunun dışarıdan bir kimse tarafından keşfedilme olanağı varsa, hasmın istihbarat teşkilatına sızma olanağı da var demektir. Hasım istihbarat servislerine sızmalardan örnek verebilmek icap edilirse, Batı için çalışmış olmaları nedeniyle komünist ülkelerde ağır cezalara çarptırılan Oleg Penkovski ve diğer ajanlara hayranlık duymamak elden gelmez. Klaus Fuchs, Rosenbergler, Richard Sorge ve birçok Sovyet casusun davranışlarının kendilerini ölüme götürebileceğini bildikleri halde görüldüğü kadarıyla sadece komünizme olan inançları nedeniyle bu suçları işlemekten çekinmemişlerdir. Ancak köklü politik inançları uğruna hayatını tehlikeye atan ajanla sadece maddiyat yüzünden bu işe giren adamı birbirinden ayırt etmek gerekir. Bu iki kişiden ilki takdire layık olmakla beraber en tehlikelisidir. Bu kişileri tespit etmek, yakalamak uzun yıllar süren yorucu bir çalışmayla gerçekleştirilebilir. Bu hususlar, Sun Chu'nun çözülemeyen sır kavramına benzer casusluk faaliyetleri olarak görülebilirler. Genellikle istihbarat servislerinde çalışan insanlar halkın nazarında birer casustan başka bir şey değildir. Öte yandan sadece sinema ya da casus romanı meraklıları değil, akıllı sayılabilecek kimseler de istihbarat görevlilerini bu şekilde isimlendirmektedir. Kuşkusuz filmlerin, televizyon yapımlarının ve casus romanlarının halk üzerindeki etkilerini görmezlikten gelmek mümkün değildir. Sinema meraklıları James Bond ya da buna benzer filmlerde dehşet verici sahnelere tanık oluyorlar. Valizinde gizli bölmeleri, susturucu tabancası ve makyaj malzemeleriyle süper casus tarifine uyan bir adamın Hollywood'un hayal gücünden çıktığı malumdur. Görünmeyen mürekkep, ölü sözcük kutuları, gizli mikrofon ve diğer teknik ve elektronik aletlerin casus filmlerinde kullanıldığı gibi, istihbarat servislerinde de kullanılması doğaldır ancak bunlar sadece görevin başarılmasında yardımcı olarak kullanılırlar. Bu hususlar, düşük kaliteli edebiyat ürünleri, anılar ve makalelerde işlenerek halkın yanlış kanılara kapılmasına yol açmıştır. İstihbarat teşkilatları kaliteli personel almaya gayret sarf eder. İstihbarat işi karargahla büro dışında, yurt içi ve yurt dışında birbirinden farklılık gösterir. İnisiyatif, karakter, enerji, kararlılık, yapıcılık, zekice uygulama, geliştirme ve hayal gücü, uzmanca bir bilgiyle birlikte bir istihbarat görevlisinde aranan niteliklerdir. İstihbarat servislerinde hizmet bir fedakarlık işidir. Servis elemanlarında kendini işe verme ve bağlılık kapasitesi oldukça büyüktür. Bir kimsenin diğerlerini yönetme yeteneği, o kimsenin tecrübeleriyle orantılıdır. Haber toplama alanında bir bireyin yönetimindeki kişilere iyi örnek olması ve onlara başarı ve güven duygusunu aşılayabilmesi gerekir. Toplama işinde olduğu kadar değerlendirme konusunda da tecrübeye gerek vardır. İstihbaratta sadece emir vermekle çok az şey elde edilebilir. Hele tamamen askeri yöntemlerin kullanılması hiç de uygun değildir. İstihbarat teşkilatları, rejimlerin ne olursa olsun her ülkede kurulmuş olup, Doğu toplumlarında istihbarat siyasal ve dini doğrultuda başlamıştır. Aslında iki faaliyetin amacı da aynı olup, mevcut devlet düzenini yıkmak, devleti zayıflatmak, onu buyruk altına almaktır. Bilinen yazılı tarihin ilk dönemlerinde Asya'da Çin'le komşu olan Türkler, kendi devletlerinin düzenini bozmaya çalışan casuslara çaşıt, çaşut demişlerdir. Bunlar genelde Buda dinine inanan Budistler ya da Çin'de mevcut dinlere inanan kimselerdi. Gezgin gibi toplum içine karışarak halkın yaşayış biçimini, güvenlik durumunu öğrenmenin yanında kendi dinlerinde yaymaya çalışırlardı. Elde edilen bilgiler seyahatname biçiminde düzenlenerek gerekli makamlara sunulurdu. Türk tarihinde ilk casusluk olayları Çinlilerle Hunlular arasında olmuştur. Hunluların sürekli olarak saldırılarından korkan Çinliler, Hun Türklerinin devlet yapısını öğrenmek amacıyla M.Ö. 138'de Chongqian adında bir Çinliyi gezgin olarak göndermiştir. Gezgin, 13 yıl boyunca Hunların devlet ve toplum yapısını inceledikten sonra M.Ö. 125 yılında raporunu sunmuştur. Rapor özü bakımından Türk tarihinin ilk casusluk belgelerinden biridir. Bu gibi raporlar sayesinde yabancı devletler Türk devletinin iç sorunlarını tahrik ederek yöneticilerinin birbirine düşmelerini sağlamış ve bu devletlerin kısa sürede dağılmalarına neden olmuşlardır. Siyasal casusluk daha çok devlet görevlileri eliyle yürütülmüştür. Her devlette olduğu gibi Göktürklerde, Hunlarda, Topalarda, Uygurlarda bu tarz istihbarat faaliyetlerine rastlanılmıştır. Türk boylarının İran, Hint ve diğer uluslarla ilişkilere girmesiyle gizli faaliyetlerin arttığı görülmüştür. Özellikle İran'la Turan arasındaki savaşların çoğu bu tür casusların yaptığı çalışmalar neticesinde olmuştur. Orhun kitabelerinde ise bu faaliyetlere dikkat çekilmiş ve uyanık olunması gerektiği hatırlatılmıştır. 19. yüzyıldan önce İran, Selçuklu, Moğol ve Bizans devletleri arasında casusluk faaliyetleri göze çarpmaktadır. İlk başta yine dini konular yüzünden ayrılıklar ve teşkilatlanmalar olmuş, Sünni Selçuklu Devleti'ne karşı Hasan Sabbah'ın kurduğu Batıni Teşkilatı çeşitli faaliyetlerde bulunmuş, birçok veziri öldürmüş, sultanları tehdit ederek etkisi altına almıştır. Bu sıralarda Selçuklu Devleti Bizans topraklarında ilerlemekteydi. Bu ilerleme Bizans ve İran devletlerini rahatsız etmiş ve ortak çıkarlar iki devletin Selçuklulara karşı Batınilere destek vermesini sağlamıştır. Moğollar, yoğun casusluk faaliyetleri ve Batınilere vermiş olduğu destek sayesinde 1243'te Köse Dağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklularını yenmeyi başarmıştır. Moğollar, özellikle Selçukluların ve Osmanlıların içine soktukları casuslar aracılığıyla ufak beylikleri ayaklandırmış, onlara egemenlik vaat etmiştir. Timur, Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusundaki beyleri casusları aracılığıyla ikna etmeyi başararak savaşı kazanmıştır. 14 ve 15. yüzyıllarda Osmanlı Devleti ve Bizans İmparatorluğu arasında amansız casusluk mücadeleleri olmuştur. Hem Türk tarafından Bizans'a geçen hem de Bizans'tan Osmanlılara geçen prenslerin, şehzadelerin birçoğu casusluk yapmış, özellikle yabancı asıllı cariyelerden Bizans istifade etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in Roma'ya sefer hazırlıklarına giriştiği sırada bir Rum hekim tarafından zehirlenmesi olayın boyutu ve etkinliği açısından önemlidir. Osmanlı Devleti'nin 15 ve 16. yüzyıllarda gittikçe güçlenmesi, Vatikan'dan İran'a, Fener Rum Patriği'nden Memlüklere kadar birçok kesimi rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık ortamı bunları Osmanlı Devleti aleyhine gizli faaliyetler içerisine itmiş, amaçları Osmanlıların ilerleyişini durdurmak olmuştur. Amaçlarına ulaşmak için aralarında gizli antlaşmalar yapmışlar. Böylece yıllardır anlaşamayan Ortodoks Kilisesi ve Katolik olan Vatikan, ortak amaçta anlaşmış, aralarına İran ve Memlüklüleri de katmıştır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa No. 20. Devamı üçüncü ayrımda.